Iron 5 Hırsız Clive Cussler sayfa 52. Isaac Bell Marion'a evlilik yeminini etti. Bugünden itibaren ölüm bizi ayırana kadar, iyi günde, kötü günde, varsıllıkta ve yoksullukta, hastalıkta ve sağlıkta seni sevip bakacağıma yemin ediyorum. Marion da aynı yemini ettikten sonra gür bir sesle ekledi. Bütün kalbimle her zaman. Bell gözleri duygular içinde yüzerken karısının uğurlu zümrüt yüzüğünün yanındaki parmağına uzun zaman önce Los Angeles'ta satın aldığı altın nikah yüzüğünü taktı. Daha sonra Kaptan Turner onların yeminini gemici terimleriyle tekrarladı ve Moretanya'nın efendisi olmanın verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum dedi. Sonra da hemen ekledi, gelini öpebilirsiniz. Isaac Bell zaten o işe başlamıştı. Bir yanlarında Archie ve Lillian, bir yanlarında Kaptan Turner, Bay ve Bayan Isaac Bell tebrikleri kabul ediyorlardı. Mademoiselle Viores ve Clyde Lynn sıranın en sonundaydılar. Rusya'da biz her şeyi tersinden yaparız dedi kadın. Rusya'da damadın gelini öpmesi değil, gelinin damadı öpmesi bir gelenektir. Dudaktan, sıkı bir öpücükle. Irina diye uyardı Marion Bell, ona sert bir bakış atarak Rusya'da değiliz. Eğer ille de birinin dudaklarından öpmek istiyorsan, yanında sana hayranlıkla bakan yakışıklı delikanlıyı öpsene. Isaac, seni dostum Irina Viores'le tanıştırayım. Bana bu elbiseden söz eden Irina olmuştu. Memnun oldum dedi Bell, kara gözlü Dilber'in elini sıkarken. Marion'un bana anlattığına göre ikiniz Londra'daki kraliyet cenazelerinde çok eğlenmişsiniz. Bizler ruh ikizleriyiz. Marion sana ve yakışıklı kocana evliliğinizden mutluluk dilemek için özel bir düğün hediyesi ayarladım. Nedir o? Bir eğlence. Irina parmaklarını şıklatınca garsonlardan oluşan bir ordu, salona bir Edison film projektörü ve yelken bezinden yapılmış bir ekran perdesiyle içeriye girdi. Ne enerjik kadın diye fısıldadı Bell karısının kulağına. Biraz fazla enerjiktir. Rusya'daki gizli polisin elinden kıl payı kurtuldu. Okrana'yı nasıl kızdırmış? Charina'nın tehlikeli bulduğu bir film yaparak, tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Hikayesi her şarap kadehinden sonra biraz değişiyordu. Ama Irina New York'ta sinema işine en başından başlamak istiyor. Film çekerek mi? Üreterek. Bana bu defa ben patron olacağım dedi. Sana bu elbiseyle muhteşem göründüğünü söylemiş miydim? Evlendiğimizden beri sadece iki kere. Kocasını dudaklarından öpmek için ona sokuldu. Ne güzel değil mi? Şimdi de insanlar bizden gözler önünde öpüşmemizi bekliyorlar. Oh, bizim Irina bize bir konuşan filmler gösterisi yapacak. Garsonlar yelken bezini piyanonun yanına astılar. Biri kadın, biri erkek, iki oyuncu yanlarında gonglar, üçgenler, davul bagetleri, düdükler ve çamaşır tahtalarıyla perdenin arkasına geçtiler. Okyanusun ortasında bir Humanova grubunu nereden bulmuş dedi Marion hayretler içinde. Humanova grubu da nedir kuzum diye sordu Lord Strong. Britanyalı albay bir süredir Mademoiselle Viorets'in arkasında dikilmekteydi. Humanova grubu sinema filmleri için ses yaparlar diye açıkladı Marion. Ses mi? Sinemada mı? Yani orkestra gibi mi? Orkestradan çok daha fazlası. Oyuncular diyalogları seslendirirler ve efekt yaparlar. Efekt ne? Silah sesleri, düdükler, çanlar. Londra'da Humanova'dan söz edildiğini duymuş olmalısınız. Artık şehre çok ender gidiyorum şekerim. Emekliyim, bilmiyor musun? Archie'nin kızıl kaşlarını kaldırdığını görünce Bell gülmesini zor bastırdı. Stone herkese bunu duyuruyordu. Ama Van Dorn muhbirlerinin Londra'dan gönderdikleri telgraflarda saygıdeğer Lord'un Bell'in de tahmin ettiği gibi Britanya'nın yeni kurulan ve Londra'nın göbeğinde Whitehall'da ofisleri olan gizli servis bürosunda görevli olduğu belirtilmişti. Strong sadece İngiltere'nin ülke dışındaki düşmanlarının altını oymak için Londra'dan ayrılıyordu. Irina Viorets'in talimatıyla garsonlar derme çatma perdenin önüne koltukları yerleştirmeye başladılar. Birkaç dakika içinde geminin salonu bir sinema salonuna dönüşmüştü. Gemi orkestrasının elemanları, kemanlar ve bir trompetle piyanonun etrafında toplandılar. Davetliler yerlerini aldıktan sonra lambalar kızıldı. Projektör tıkırdamaya başlayınca perdenin üstünde ışık titreşti. Perdenin arkasındaki aktör filmin başlığını yüksek sesle okudu. ''Bu koltuk dolu mu?''
''Bu bir biyografik komedi.'' diye fısıldadı Marion Bell'e. ''Florence Lawrence oynuyor.''
Sahnede 10 sentlik bir sinema salonunda filmin bitiş anı gösteriliyordu. Eli tabancalı bir kadın kötü adamı tutukluyor, sonra polis gelip bu adamı götürüyordu. Şık giyimli seyircilerden alkış koptu. Perde arkasındaki oyuncular da bu alkış tufanına katıldılar. Bir sonraki sahnede aday şarkıcılara ve dansçılara eleme sınavı yapan bir orkestra şefiyle bir piyanist vardı. Perde arkasındaki oyuncular şarkı söyleyip ayaklarını çamaşır tahtasında sürterlerken gemi piyanisti de bir ragtime çalmaktaydı. Az önceki tabancalı kadına çok fazla benzeyen kocaman şapkalı bir kadın 10 sentlik sinema salonuna girip boş bir koltuk aramaya başladı. Perde arkasındaki kadın oyuncu ikide bir "Bu koltuk boş mu?" diyordu. Salon müşterileri kadına geçme izni vermiyorlar, homurdanarak şapkası yüzünden perdeyi göremeyeceklerini söylüyorlardı. Kocaman şapkalı kadını melon şapkalı bir adam izledi. O da az önceki filmde tutuklanan adama çok benziyordu. Perde arkasındaki erkek oyuncu gür bir sesle "Bu koltuk boş mu?" diye seslendi. Salon müşterileri adamın şapkası çok büyük diye şarlamaya başladılar. Herkes bağırıyordu. Perde arkasındaki oyuncular öfkeli sesler çıkarıyorlardı. Lord Stone bir kahkaha attı. Keşke bu sinema salonlarına ne sevimsiz insanların geldiğini karım da görseydi de ikide bir beni sinemaya götür diye tutturmazdı. Gemi orkestrası La Bohème'den bir arya çalmaya başladı. Ekranda orkestra şefi elemeyi kaybeden şarkıcıları kapı dışarı ediyordu. Yelken bezinin ardında kapı çarpıldı ve oyuncular güldüler. 10 sentlik salonda daha da büyük şapkalı hanımlar koltuklara oturunca bir isyan çıktı. Perdenin ardından bir düdük sesi duyuldu. 10 sentlik salonda tavandan aşağıya sarkıtılan bir ekskavatörün midye kabuğuna benzeyen çeneleri bir kadının şapkasını kaptı. Bunun üzerine bütün hanımlar şapkalarını çıkardılar. Sadece en büyük şapkalı kadın bunu yapmadı. Ekskavatörün ağzı bir kez daha indi. Bu defa şapkasıyla birlikte kadını da yerinden kaldırıp salondan dışarıya attı. Perde arkasındaki oyuncular sevinç sesleri çıkardılar. En gür kahkaha Lord Strong'dan çıkmıştı. Oh olsun, dersini almış oldu. Çöp torbası gibi dışarıya atıldı.
Irina, dedi Marion ışıklar tekrar yakıldığında. Harikaydı, çok teşekkür ederim.
Humanova grubu perdenin arkasından dışarıya çıktı. Davetliler onları alkışladılar. Isaac Bell oyuncuların elini sıkıp avuçlarına 10 dolarlık altın sikkeler tutuşturdu. Unutulmaz bir gösteri için çok teşekkür ederiz.
Keşke biraz daha prova yapabilseydik, dedi biri iç geçirerek. Ama Mademoiselle Viores diyalogları devamlı değiştiriyordu.
Davetliler grubu Moretanya'nın muazzam merdivenlerinden inerek yemek salonuna yöneldiler. Bell ve Marion masaları dolaşarak davetlilere geldikleri için teşekkür edip sorularını cevapladılar.
Güzel gelinin şerefine diye bağırdı. Yüzü iyice pembeleşmiş olan baca baronu bir dikişte boşalttığı kadehini tekrar doldurması için garsona uzatırken. Ve sizin de şerefinize Bay Bell. Da hast du glücke gehabt.
Anlamı da diye hemen tercüme etti Herr Wagner. Ne şanslıymışsın.
Danke schön diyerek teşekkür etti Bell gülümseyerek.
Tam kendi masalarına dönerlerken sararmış yüzünde ciddi bir ifade olan Clyde Lins telaşla yanlarına geldi.
Bay Bell.
İyi misin Clyde?
Profesörü hiçbir yerde bulamıyorum. Kamerasında değil, güvertede yok, burada değil, ikinci mevki yemek salonunda da yok.
Partiden ne zaman ayrıldı?
Nikah töreni başlamadan önce yine deniz tuttuğunu söyledi.
Lins fısıltı halinde bagaj odasına gidiyor diye düşünmüştüm dedi. Oraya indim, onu göremedim. Hem kıç tarafındakine hem provadakine baktım, ikisinde de yoktu.
Oraya neden gitmiş olabilir?
Clyde Lins omuz sıktı.
Bizim şeyleri kontrol etmek için herhalde.
Ne şeyleri diye sordu Bell. Bavullarınızı mı?
Profesör ve yardımcısı bu gizli icat hakkında kıvırıp durmuşlardı.
İcat gemide miydi? Kafalarında mıydı? Başka bir gemide miydi? Sadece çizimlerden mi ibaretti?
Bu konuda Bell'in hiçbir fikri yoktu. Ama şimdi sanki icat fiziksel varlığıyla Moritanya'daymış gibiydi. Eğer bu cihaz her neyse Fandorn dedektif şirketinin tutsağıyla aynı bagaj odasındaysa çok tuhaf olurdu doğrusu.
Bagajınızda ne var Clyde? Linz duraksadı, sonra başını yana eğip profesörün birkaç sandığı vardı dedi.
Sen Mademoiselle Viores'le git, ben bir bakayım.
Benim de gelmemi istemez misiniz?
Hayır.
8. kısım. Marion, korkarım seni yalnız bırakacağım. Bay Der Beck'e kaybolmuş. Clyde çok endişeli, ben de merak ettim.
Ben burasını idare ederim.
Bell karısını koltuğuna oturtup Archie'ye bir baş işareti çaktı. İki adam salondan ayrı ayrı çıkıp Bell'in kamerasında buluştular. Bell küçük bir tabancayı pantolon cebine sokup bir tane de Archie'ye verdi.
Bay Der Beck'e kayıp, Clyde onun bagaj odalarına gittiğini sanmış ama onu bulamamış.
Ön taraftakinde bizim muhafızımız var.
Bakalım onun bize anlatacağı bir şey var mı?
Büyük merdivenden inip bütün güverteleri aşarak geminin ön kısmına doğru koştular. Daha önce de tutsaklarını ve onların sıkıntıdan patlamak üzere olan gardiyanını ziyaret ettikleri için yolu kolayca bulabiliyorlardı. Çok geçmeden Archie soluk soluğa kaldı ama pes etmeden Bell'in hızına ayak uyduruyordu.
Bell birden durup onu tuttu. Şuna bak.
Eğilip Profesör Bay Der Beke'nin kelebek gözlüğünü yerden aldı. Tavandaki bir ampulün aydınlığında gözlüğü incelediler. Merceklerden biri çatlamıştı.
Bu onunki, tıpkı gözündekiler gibi, mercekleri pembe boyalı.
Ön bagaj odası muazzam bir mağara gibiydi. 20 metreden uzun, yaklaşık 15 metre genişliğindeydi. Moritanya'nın provasına bu kadar yakın olduğu için ambarın eni geminin daralan ön kısmına uyarak 5 metreye kadar daralıyordu. Burada bavuldan çok hurçlar, tahta sandıklar, sıraya dizilmiş ve üstlerinde kırılabilir ve Çin yazılı fıçılar, içinde konyak ve şarap olan meşe fıçılar, bir çift Daimler limuzin ve çok şık sarı bir Wolseley Siddeley gezi otomobili vardı. Bell bu havasız yerde tuhaf bir koku aldı. Daha önceki gelişlerinde fark ettiği otomobil benzini kokusu değildi. Daha çok kömür katranı veya devamlı bakım yapılması sonucu kalan boya kokusuna benziyordu. Aslan kafesi en öndeydi. Bell ve Archie kapıyı açıp içeriye girdiklerinde Van Dorn muhafızının kafesin hemen kenarında uyumakta olduğunu gördüler. Sıska aslan yelesi gibi saçları ve bir kilise kolisinin güven verici yüzü olan orta yaşlı dolandırıcı anahtarlara erişmek için parmaklıklar arasından uzanıyordu.
Lawrence Block dedi Archie, adamın borsa dalavereleri çevirirken kullandığı takma isimle seslenerek. Kapıyı açabilsem bile Atlantik Okyanusu'nun ortasında seyreden bir gemiden nereye kaçabileceğini sanıyorsun?
Yürüyüş yaparım dedi dolandırıcı. Belki iki laf edeceğim birini bulurum. Bu adamla ikimizin de ilgi alanı olan konuları çoktan bitirdik. Hiçbir şey yapmasam şu konyak fıçılarından birini kırıp kafayı çekerdim.
O sırada muhafız yerinden sıçrayarak uyandı ve ayağa fırladı.
Özür dilerim Bay Bell, gemi devamlı sallanıyor ve havada beni çok yoran bir koku var.
Bundan sonra anahtarlarını iyi sakla dedi Archie.
Orta yaşlı süslü bir bıyığı ve kelebek gözlüğü olan Viyanalı bir adamı arıyoruz dedi Bell.
Frak giymişti ve elinde gümüş topuzu olan bir baston vardı. Bu tanıma uyan birisi buraya geldi mi?
Hayır efendim.
Sen uyumuyorken herhangi biri buraya geldi mi?
Sadece sizin aradığınız adamı arayan genç bir adam geldi. Koşarak girdi, koşarak çıktı.
Bu Clyde olmalıydı. Başka kimse gelmedi mi?
Hayır.
Dolandırıcı söze girdi.
''Ya sandık çıkaran o adam?''
''Hangi adam?'' diye sordu ben.
''Tayfalardan biriydi'' dedi muhafız.
''Ne istiyordu?''
''Bir sandık aldı. Devamlı girip çıkıyorlar. Birinci mevki yolcuları sandıklarında bir şey unuttukları zaman tayfaları gönderiyorlar.''
''O adam tayfa değildi'' dedi dolandırıcı.
''Ne?''
Bel parmaklıklara yapışıp ona baktı.
''Neden söz ediyorsun Bay Block?'' ''O adam tayfa değildi.''
''Tayfaydı işte'' dedi muhafız. ''Onu kendi gözlerimle gördüm.''
Bell onu aldırmadan Block'a sordu. ''Neden gördüğün adamın gemi mürettebatından olmadığını söylüyorsun?''
''Buradaki yemekler çok kötü'' dedi Block. ''Güzel bir yemek isterim.''
''Bana ne demek istediğini anlatırsan güzel bir yemek göndeririz.'' ''Tayfaymış gibi rol yapıyordu.''
''İşte değil'' dedi muhafız.
''Öyleydi işte'' dedi dolandırıcı. Archie muhafızı kapıdan dışarıya çıkardı. Bell dolandırıcıya soru sormaya devam etti. Sandığı çıkaran adamın gemi mürettebatından olmadığını nereden biliyorsun?
Yemeğim gelecek mi?
Bonfile hindi rosta, kuzu pirzola, tütsülenmiş dil ve ruen ördek yavrusu. Eğer bana yardımcı olursan nereden biliyorsun?
Biliyorum işte.
Daha iyi bir cevap isterim, yoksa kuru ekmek ve suya talim edersin.
Sizi atlatmaya çalışmıyorum Bay Bell. Bir dolandırıcıyı tanımak için dolandırıcı olmak gerekir. O adamın sahtekar olduğunu hemen anladım. Her şeyden önce üstü kömür tozuyla kaplıydı, kazan işçileri gibi. Peki zengin bir adamın pırıl pırıl sandığını alması için buraya bir kömür kürekçisi gönderirler mi?
Tabii ki hayır. Onun yerine üstü başı tertemiz bir kamarot gönderirler.
Ne demek istediğimi anlıyor musunuz?
Peki diğer sebep nedir?
Kamarotlar genellikle iki kişi gelirler. Sandık taşımada yardımlaşırlar. Bu adam yalnızdı.
Tipi nasıldı?
Söylediğim gibi kömür kürekleyen bir kazan işçisi gibiydi.
İri yapılı mıydı?
Çok değil ama kuvvetli olduğu belliydi. Uzun kolları vardı. Goril gibi. Dediğim gibi kürek sallayan biri başka nasıl olabilir?
Uzun kollu? Yüzünü gördün mü?
Kurumla kaplıydı.
Bir daha görsen tanıyabilir misin?
Pek sanmam.
Neden diye sordu Bell.
Kepini gözlerine kadar indirmiş, yakasını kulaklarına kadar kaldırmıştı. Zaten yüzü kurumla kaplıydı.
Bell ona dikkatle baktı. Blok çok akıllı bir dolandırıcıydı. Sandık ne renkti?
Gümüş rengi.
Bu olay ne zaman oldu?
Bir saat, belki biraz daha önce.
Yemeğinin tadını çıkar dedi Bell kapıya doğru giderken, sonra bir an durdu. Sandığın üstünde yolcunun hangi mevkide gittiğini gösteren bir etiket var mıydı?
Birinci mevki.
Lawrence Block, ıslahaneden mezun olduğundan beri ilk kez bileğinin hakkıyla kazandığın yemeği. Bell muhafızı daha dikkatli olması için uyarıp yerine gönderdikten sonra Archie'ye döndü. Bir kazan işçisi ya da bir kazan işçisine benzeyen birisi üstünde birinci mevki etiketi olan gümüş renkli bir sandığı buradan çıkarmış. Acaba neden?
Profesörün kaçırıldığını varsayarsak pekala onu birinci mevkide bir kameraya götürmek amacıyla içine tıkmış olabilirler.
Aynı fikirdeyim.
Ama dedi Archie, adamın gözlüğünü burada bulduk. Buraya ineceğini nereden bildiler? Belki bir mürettebattan birisi onu gözetliyordu.
Ya da yolculardan biri dedi Bell. Bir arama ekibi oluşturması için Kaptan Turner'a haber verelim. 5. ayrımın sonu. Sayfa 63.